Ayrım 3. Sayfa 17. Arazi değiştikçe zihindeki haritayı güncellemek gerekir. Dil psikolojisiyle ilgilenenler dış dünyayı arazi, iç dünyamızı ise haritaya benzetirler. Hayat, insanlar ve başarı hakkındaki tüm düşüncelerimiz birer haritadır. Biz hayat arazisinde zihinsel haritalarımızla yol alır ya da yolda kalırız. Deneyin birinci aşamasında köpek balığı avını gerçekten yiyemeyecek durumdaydı. Ancak ikinci aşamada cam kaldırıldı, yiyebilecek duruma geldi. Şartlar, yani arazi değiştiği halde köpek balığının fikirleri, yani harita değişmedi. Eğer iç inançlarınız dış gerçeklere uymuyorsa, düşüncelerinizin son kullanma tarihi geçmiş demektir. Köpek balığının zihin haritasının o kısmının son kullanma tarihi geçtiği halde onu kullanmaya devam etti. Sonucu biliyorsunuz. Köpek balığının en büyük hatası arazi değiştiği halde haritasını güncellememesiydi. Zihin haritalarını sık sık güncellemeyenlere gündelik dilde eski kafalı ya da dinozor denmektedir. Her sabah dünya yeniden kurulur. Her sabah şartlar yeniden oluşur. Her gece kader ihtimalleri yeniden düzenler. Dün olmayan bugün olabilir hale gelir. Bugün olabilen yarın olamayabilir. Her gün ihtimallere yoklama çekmek gerekir. Bildiklerinizin son kullanma tarihine, en az marketten aldığınız süt kadar dikkat edin lütfen. İnancı varken imkanı yok. İmkanı varken inancı yok. Bu köpek balığının hayatından çıkarılacak en önemli derslerden birinin inanç-imkan ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Deneyin birinci etabında köpek balığının küçük balığı yiyebilme inancı vardı. Ama yiyebilme imkanı yoktu. İkinci etapta ise tersine küçük balığı yeme imkanı vardı ama bu defa da yiyebileceğine dair inancı yoktu. Yapabilirim inancı ile yapabilme imkanı bir araya geldiğinde başarı doğar. Genç yaşlarda büyük işler yapabileceğimize inancımız vardır ama imkanımız, para, yetki, şirket vesaire yoktur. Zamanla imkanlarımız artar, çeşitlenir ama bu defa büyük adam olabileceğimize dair inançlarımızı kaybetmiş oluruz. Başarı için hem inanç hem imkan gereklidir. Çünkü ikisi de tek başına yeterli değildir. Bu deney bize sınırlayıcı inançların gücünü ve cesaretini kaybetmenin bedelini gösteriyor. Köpek balığının nasıl yapılır sorunu yoktu. Küçük balığın nasıl yenebileceğini biliyordu. Köpek balığının niçin sorunu da yoktu. Neden yemesi gerektiğini de biliyordu. Küçük balığı yeme isteği, onu yiyebilme yeteneği, onun nasıl yeneceğine dair deneyimi vardı. Olmayan tek şey bir daha deneme cesaretiydi. Cesaretinizi kaybettiğinizde ne kadar çok şeyi kaybettiğinizi görebiliyor musunuz? Başarısızlığı kendinize açıklama biçiminiz başarı limitinizi belirler. Köpek balığının kaderini belirleyen şey, kafasını cama her vuruşundan sonra yaşadıklarına verdiği anlamdı. İnsanları başarılı ya da başarısız yapan şey, deneyip de sonuç alamadıkları zaman kendi kendilerine yaptıkları iç konuşmalardır. Bu iç konuşmalarda söylenenler, kişinin yürüdüğü yoldan vazgeçmesine, yola kararlılıkla devam etmesine ya da esneklik gösterip başka bir yol aramasına neden olabilir. Bu deney, başarısızlığı kendine açıklama biçiminin gücünü göstermektedir. İlerleyen bölümlerde, bu iç konuşmayı nasıl yaparsak öğrenilmiş çaresizlik ve atalet yaşamayız sorusunun cevabını bulacaksınız. Sınırsız sayıda denemeyi göze alabildikten sonra, başaramayacağınız şey sayısı çok azdır. Başarısızlığa giden bütün yolları yürüdükten sonra, başarının adresini daha kolay bulabilirsiniz. Tabii öğrenilmiş çaresizlik ve atalet bataklığına saplanmayıp yürümeye devam edebilirseniz. Deneyen kaybedebilir ama denemeyen zaten kaybetmiştir. Bu örnek başarısızlık beklentisinin gücünü de gösteriyor. Köpek balığı bir sonraki denemede başarısız olacağına inandığı için denemedi. Kendince akıllılık etti. Sonuç alamayacağı bir şey için zaman, enerji ve çaba harcamadı. Kendi gözünde daha fazla aptal durumuna düşmek istemedi. Kendini daha fazla hayal kırıklığına uğratmak istemedi. Fakat unuttuğu bir şey vardı. Denediğiniz zaman kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz. Ama denemediğinizde kesinlikle kaybetmişsinizdir. Buna piyango kuralı diyebiliriz. Piyango bileti aldığınızda büyük ikramiye size çıkabilir ya da çıkmayabilir. Ama bilet almadığınızda kesinlikle size çıkmaz. Çoğumuz köpek balığı gibi deneyince kaybetme ihtimalinden dolayı bir daha denemiyoruz. Ama denememenin de bir maliyetinin olduğunu unutuyoruz. Uzun vadede hiçbir şey yapmamanın kaybettirdikleri, bir şeyler yaparak kaybetmekten çoğu kez daha fazladır. Özellikle de kaybedecek fazla şeyi olmayanlar için. Bu deneyden çıkarabileceğimiz diğer dersler neler? Kaybeden doğulmaz, kaybeden olunur. İnsanlar kaybetmeyi köpek balığının yaşadığı gibi kafalarını engellere vura vura öğrenirler. Kontrol inancı kaybolunca kadercilik anlayışı başlar. Kişi çevresindeki şartları kontrol edemediğini görünce kendini bırakır. Böylece şartların onu daha kolay kontrol edebileceği hale gelir. Köpek balığı diğer balığı yiyemeyeceğini görünce depresyona girmiş kendini bırakmıştır. Böylece o balığı hiç yiyemeyecek hale gelmiştir. Ödül yoksa emek yoktur. İnsanlar ihtiyaç duyduklarını almaksızın uzun süre gayretli bir şekilde çalışmazlar. Çabasının karşılığını alamayan balık ödülsüz çabayı sürdürmemiştir. Bu kısmı patronunuza okutabilirsiniz. Milyonlarca insan başarılı olmak istediğini söyler ama başarılı olmak için ciddi bir çaba harcamaz. Bu insanların sürekli başarısızlığın sonuçlarından şikayet ettikleri halde başarılı olmak için samimi bir çaba içerisinde olmamasının nedenlerini artık anladığınızı sanıyorum. Köpek balığı nasıl düşünebilirdi? Daha doğrusu siz o köpek balığının durumuna düşmemek için her sabah kendinize ne sormalısınız? Defalarca denediğiniz halde her defasında başarısız olduğunuz bir konuda her sabah kendinize 3 soru sorabilirsiniz. 1. Bende değişen bir şey var mı? 2. Çevremdeki şartlarda değişen bir şey var mı? 3. Hedeflediğim şeyde bir değişiklik var mı? Sizin içinizde, çevrenizde veya hedeflediğiniz kişi veya işte bir değişiklik varsa hemen bir daha şansınızı deneyebilirsiniz. Hiçbir değişiklik yoksa ne yapmalı? 1. Kendinizi değiştirmek. Önünüzdeki engelin üzerinden aşacak şekilde kendinizi geliştirmek elinizde. 2. Yolunuz tıkalı olabilir ama yönünüz tıkalı olamaz. Aynı amaca giden yeni bir yol arayın. Bulamadıysanız yeni bir yol açın. Bu deneyden kendi adınıza ne gibi dersler çıkarabileceğinizi de düşünmelisiniz. Sizin köpek balığı gibi kafanızı vura vura öğrendiğiniz sınırlayıcı hayat dersleriniz neler? Sizin öğrenilmiş çaresizlik yaşadığınız durumlar neler? Ulusal Öğrenilmiş Çaresizlikler Antolojisinden 3 örnek. Biz Türklerin köpek balığına benzer öğrenilmiş çaresizlik hallerimiz neler? İlkokulda matematiğe çalışır çalışır geçemeyiz. Sonra, hoş geldin öğrenilmiş çaresizlik. Müfredattaki matematik her yıl değişir ama bizim kafamızdaki matematik değişmez. Matematik, milli öğrenilmiş çaresizliğimizdir. Kentli özgür kadınların hayatının aşkını arama serüveni genellikle öğrenilmiş çaresizlikle biter. Aşkın mutluluk getireceği inancıyla aşka açık yaşarlar. Birinci, üçüncü, dokuzuncu sevgili de mutluluğu bulamayıp ayrıldıktan sonra bunların hepsi aynı deyip aşka tövbe ederler. Prensimi bulmak için daha kaç kurbağa öpmem lazım diye söylenirler. Hayatlarını aşka kapatırlar. Bir gün bay doğru kapıyı çalar. Ama kapı şiddetle yüzüne çarpılır. Bu da bir öğrenilmiş çaresizliktir. Yazar Banu Özdemir, 30 Mumlu Pasta adlı kitabında kentli, kariyerli ve 30'lu yaşlardaki kadınların hayat kırıklıklarını komik ve gerçekçi bir dille anlatıyor. Okumanızı öneririm. Bazılarımız üniversiteye hazırlanıyoruzdur. Kazanıp kazanamayacağımızı hemen görmek isteriz. Hazırlığın daha ikinci ayında hemen deneme sınavlarına girer, kazanabileceğimizi görmek isteriz. İstediğimiz sonucu göremeyince, zaten kaybedeceğim, bari çok çalışmayayım da emeğim boşa gitmesin akıllılığına kaçarız. öğrenilmiş çaresizliklerimizin geniş listesini öğretilmiş çaresizlik bölümünde okuyabilirsiniz. Sırada öğrenilmiş çaresizlik teorisinin temelinde yer alan ilginç ve kapsamlı bir araştırmanın detayları ve öğrenilmiş çaresizliğin bilimsel temelleri var. Bilimsel temeller. Köpekler çaresizliği nasıl öğrendi? Ünlü profesör Martin Seligman ve arkadaşları 1960'lı yılların ortalarında herhangi bir deneye tabi tutulmamış 24 tane köpek aldı ve onları 3 gruba ayırdı. Birinci gruptaki köpeklere kaçış grubu, escape group adını verdi ve bir kabinin içerisine yerleştirip ayaklarına zararsız ama yüksek voltajlı elektrik şoku uyguladı. Bu gruptaki köpekler kabindeki bir düğmeye dokunarak elektrik şokunu kesme imkanına sahiptiler. Eğer 30 saniye içinde düğmeye basılamazsa elektrik şoku kendiliğinden kesiliyordu. Bu köpekler düğmeye basmayı hızla öğrendiler ve gittikçe daha kısa sürede düğmeye basmayı başardılar. Bu gruptaki köpeklere şokun geleceğini önceden belirten herhangi bir ayırt edici uyarı verilmeksizin 64 şok verilmiş ve köpekler birkaç tekrardan sonra şoku durdurmayı öğrenmişlerdir. İkinci gruba çaresizler grubu adı verildi. Yani yok et grup. Yok, İngilizce'de bağ, esaret, boyunduruk gibi anlamlara geliyor. Bu grubu bağlı grup, boyunduruk grubu gibi tercüme edenler de mevcuttur. Öğrenilmiş çaresizlik bir zihinsel boyunduruktur. Ve bunlar kaçış grubuyla aynı şartlarda elektrik şokuna maruz bırakılıyorlardı. Ancak bu köpekler düğmeye bastıklarında elektrik şoku kesilmiyordu. Bu köpeklere uygulanan şok süresi kaçış grubundaki bir köpeğe uygulanan kadardı. Kaçış ve çaresizler grubu aynı sürelerde şoka maruz kaldıkları halde çaresizler grubu düğmeye bassa bile şok kesilmediği için bu gruptaki köpekler 30 kadar denemeden sonra düğmeye basmaktan vazgeçtiler. Üçüncü gruptaki köpekler ise kontrol grubuydu ve herhangi bir şoka maruz kalmıyorlardı. Diğer köpeklerdeki değişim bu hiçbir deneye maruz kalmamış köpeklere bakılarak anlaşılacaktı. Araştırmacılar 24 saat sonra tüm köpekleri kısa bir çitle iki bölmeye ayrılmış kapalı bir alana götürdüler. Deneyin ikinci aşamasına geçildi. Bu aşamada köpeklere 10 kez şok veriliyor ve köpeklerin bu 10 denemenin birinde çitin üstünden karşı tarafa atlayarak şoktan kurtulacakları umuluyordu. Bu etapta köpeklere elektrik şokundan bir dakika önce ayırt edici uyarıcı olarak ışık veriliyordu. Elektrik şoku olan bölümden güvenli bölüme geçen köpekler şoktan kurtulabiliyordu. Kaçış grubu ve kontrol grubu kurtulmada hemen hemen aynı başarıyı gösterirken, çaresizler grubu diğer gruplardan önemli ölçüde farklılık gösterdi. Bu gruptaki 8 köpeğin 6'sı 10 denemeden sonra bile çitin üzerinden atlayıp şoktan kurtulamadı. Bir hafta sonra ise bu 8 köpeğin 5'i hala 10 denemenin herhangi birinde karşıya atlamayı beceremiyordu. Bu gruptaki köpeklerin %75'i neredeyse karşıya hiç atlayamıyor, %62'si ise 7 gün geçmesine rağmen hala başarısızlıklarını sürdürüyorlardı. Deneyin sonuçları ikinci gruptaki köpeklerin çaresiz olmayı öğrendiklerine işaret ediyordu. Deney detayları Seligman'ın Learned Optimism ve Learned Helplessness kitabından özetlenmiştir. Öğretim üyesi Mehmet Sayın Karaçam çevirisinden de yararlanılmıştır. Sahte çaresizlik ve gerçek çaresizlik. Bu deneyden sonra Martin Seligman, Meyer ve Peterson öğrenilmiş çaresizlik diye bir kavramı ortaya attılar. Bu deneyler psikoloji literatüründe devrim yapmış, bilişsel terapinin davranışçı terapiye üstünlüğünü sağlamıştır. Seligman teorisini şöyle özetler. Ne zaman ki bir kişi yaptığı hiçbir şeyin bir fark yaratamayacağına inanırsa, çaresizliği ve hiçbir şey yapmamayı öğrenecektir. Öğrenilmiş çaresizlik, kişinin herhangi bir durumda çok sayıda başarısızlığa uğrayarak o konuda bir daha asla başarıya ulaşamayacağına inandığı zihin durumudur. Kişi ne yaparsa yapsın, sonucun değişmediğini, engelleri hiçbir şekilde aşamadığını, istediği sonucu almanın kendi ellerinde olmadığını düşündüğünde, çaresiz olduğunu öğrenir ve herhangi bir şey yapmamayı, yani ataleti seçer. Hayatımızda bazen maruz kaldığımız gerçek çaresizliklerle öğrenilmiş çaresizlik durumu aynı şey değildir. Gerçekten çaresiz olmadığımız halde, çaresiz olduğumuzu sanarak çözebileceğimiz bir sorunumuzu çözmek için hiçbir şey yapmadığımızda öğrenilmiş çaresizlik yaşıyoruz demektir. Öğrenilmiş çaresizlikle ilgili anlattığım tüm deneylerin birinci aşamasında gerçek çaresizlik, ikinci aşamasında sahte çaresizlik durumu söz konusudur. Çaresiz olduğunuzu düşündüğünüzden çözüme götüren bir yol olduğu halde siz onu göremiyorsanız bu sahte çaresizliktir. Köpeklerle yapılan deneyde de ilk aşamada gerçek bir çaresizlik durumu oluşturuldu. İkinci aşamasında ise sahte bir çaresizlik durumu söz konusuydu. O halde kritik nokta hangi sorunun çözülebilir, hangisinin çözülemez olduğuna karar vermektir. Bir insanın gerçekten çaresiz durumda olup olmadığına karar vermesi pek kolay değildir. Özellikle de çaresiz durumdayken. Fuzuli'nin deyimiyle akıntıya kapılan kıyıya yürür sanır. Çaresizlik duygusu yaşayanlar düşünmeli. Gerçekten çaresiz durumda mıyım? Yoksa çaresiz olduğumu mu düşünüyorum? Bütün ihtimalleri taramadan kurtuluş yolu yok dememek gerekir. Mücadele gücünü çökertme ve çaresizlik eğitimi. Seligman ve arkadaşlarının çaresizler grubundaki köpeklere kurduğu psikolojik tuzak neydi? Deneyin birinci aşamasında köpeklere elektrik şoku verilirken bununla başa çıkmalarını sağlayacak hiçbir yol bırakılmadı. Onlara kendi hayatlarını etkileyen ama engellenmesi kendi ellerinde olmayan bir durum yaşattılar. Sorunlarından kurtulmak için hiçbir çözüm bulamayan köpekler, acıdan kaçmak yerine ona katlanmaya karar verdiler. Deneyin ikinci aşamasında elektrik şokundan kaçabilecekleri bir düzenek içine konulup ne yapacakları gözlendi. Köpekler kaçma imkanları olsa da kaçmak için hiçbir şey yapmadılar. Çaresizler grubundaki köpekler neden deneyin ikinci aşamasında elektrik şoku verildiği halde kaçmadı? Çünkü ilk aşamada onlara çaresizleştirme eğitimi uygulandı. Mücadele güçleri ve başarı duyguları yok edildi. Başarısız olduklarını kabullenmeleri sağlandı. Deneydeki önemli noktalardan biri, köpeklerin yaşadıkları çaresizlik durumunun kaynağına dair mantıklı bir açıklama bulamamalarıdır. Köpekler çektikleri acıyı yaptıkları ya da yapmadıkları hiçbir şeye bağlayamıyorlardı. Kaçsalar da yatsalar da hiçbir şey değişmiyordu. Elektrik şoku verilmeye devam ediyordu. Çektikleri acının mantıklı ve anlamlı bir nedenini bir türlü bulamıyorlardı. Bu anlamsızlıkta onları önce çaresizliğe, sonra eylemsizliğe iten önemli bir nedendir. Köpekler bu süreçte hayatları üzerindeki kontrol duygularını kaybettiler. Kontrol duygusu, çevremde olan, beni rahatsız eden bir şeyi yaptıklarımla etkileyerek değiştirebilirim inancıdır. Kontrol duygusu kaybı insanlar için güçlü bir kaygı nedenidir. İnsanlar bu kaygıyı çoğu kez kadercilik anlayışıyla dengeler. Kontrol duygularını kaybedince zaten insan hayatı kontrol edemez ki diye düşünüp kişisel sorumluluktan sıyrılıp kendilerini iyice olayların akışına bırakırlar. Politik propaganda yoluyla toplumlarda da bu tür pasiflik psikolojisi oluşturulabilir. Kitleleri koyunlaştırmanın en etkili yolu öğrenilmiş çaresizlik psikolojisini yaygınlaştırmaktır. Aklın offside pozisyonları. Problem çözümü görememekten doğar. İnsanın gerçek çaresizlik mi yoksa sahte çaresizlik mi yaşadığına karar vermesi kolay değildir demiştik. Çünkü sahte çaresizliği üreten de onu gerçek çaresizlikten ayıracak olan da insan zihnidir. Peki, insan zihni deney dışındaki dünyada sahte çaresizliği nasıl üretir? İnsan zihni herhangi bir problem durumunda bildiği, algıladığı çözüm seçenekleri içerisinden en iyisini seçer. Peki, ya var olan ama algılanmamış seçenekler? Herhangi bir durumda çok sayıda seçenek varken, ya onları göremiyorsak, ya tıkanma önümüzdeki yollarda değil zihnimizdeyse? Geleneksel düz mantıkla akıl yürütme tarzını kullanan insanlar, hayatın sunduğu neredeyse sınırsız seçenekleri göremezler. Bu yüzden yollarının tıkalı olduğunu düşünüp çaresizlik psikolojisine kapılırlar. Öğrenilmiş çaresizlik, önünde hiçbir seçeneğin olmadığını düşünmektir. Oysa gerçekte güneşin doğduğu her ufukta umuda giden bir yol bulunur. Bu sözün Shakespeare değil, Hakkı Bulut'a ait bir şarkının adı olduğunu söylesem şaşırır mısınız? Her zaman kullandığımız mantık yürütme biçiminden dolayı yaşadığımız sorunları ancak o mantık kalıbının dışına çıkarak çözebiliriz. Çıkmaz sokağa girip çıkar yol arıyorsanız, yapmanız gereken ilk şey o sokaktan geri çıkmaktır. Einstein, bir sorun onun üretildiği andaki zihin düzeyinde kalınarak çözülemez der. Bu akıl tutulmasını bazen çok basit ve komik şekilde yaşarız. Bir arkadaşım bir bankanın bir şubesine müdür olmayı hayat hedefi olarak seçmiş, beynini buna şartlandırmış, tüm denemelerine rağmen sonuç alamamış, son bir umutla bana gelmişti. Ona gerçekten ne istediğini sordum. Şube müdürü olmak sana ne kazandıracak? Saygınlık ve güvenli bir hayat dedi. Bu iki şeyi sağlayan diğer 10 meslek veya makamı yaz. Yarın gel dedim. Arkadaşım çok şaşırdı. Çözüm bu muydu yani? Bir gün sonra 34 maddelik bir listeyle geldi. Bir yıl sonra çok saygın bir işi ve bir banka şube müdürünün 2 katı maaşı vardı. Aklınızı çıkmaz sokağa sürüp sonra da yolum tıkalı diye söylenmek yerine zihninizi geri vitese takıp temel varsayımlarınızı sorgulamaya ne dersiniz? Çoğu durumda çaresizlik hiçbir seçeneğin olmamasından değil, kapalı akıl nedeniyle açık seçeneklerin görülememesinden kaynaklanır. Tıkanıklık doğada değil aklımızdadır. Yaşlı adam hapisteki oğluna mektup yazar. Patates ekmek için tarlanın kazılması gerekiyor. Yaşlı ve hastayım, yapamıyorum. Yanımda olsa ne iyi olurdu. Oğlu mektubu okur ama hapistedir. Bu gerçek çaresizlik durumunda yapılacak bir şey yok gibi görünmektedir. Neyse ki genç adam bizim gibi düşünmez. Hemen babasına cevap yazar. Baba sakın tarlayı kazma, cesetleri oraya gömdüm. Polis mahkumun mektubunu okuyunca hemen harekete geçer, cesetleri bulmak için tüm tarlayı kazar. Fakat ceset bulamaz. Birkaç gün sonra yaşlı adam oğlundan bir mektup daha alır. Baba, bu şartlarda elimden gelenin en iyisini yaptım. Aşılamaz görülen engelleri zeka ve yaratıcı düşünce gücüyle aşmak yaratıcı başarı tarzıdır. Yaratıcı başarı eldeki imkanlara bağlı olmadığı için çok sınırlı imkanlarla sınırsız sonuçlar aldırabilir. Hiçbir şeyiniz yok ama engelleriniz çoksa zekanız tek sermayenizdir. Engelleri aşmak için aklınızı kullanmayı öğrenin. Aklınızın önünüze koyduğu iç engelleri açmak için bile aklınızı kullanmanız gerekiyor. Aklımızın ikametgahı beynimizdir. Beynimiz en değerli organımız olduğu için vücudumuzun en üst kısmına konulmuştur. Tabii bir de önümüzü daha geniş görüp kaplumbağadan hızlı ilerleyebilelim diye. Sıkıcı olmak pahasına çok sayıda öğrenilmiş çaresizlik örneğini anlatmamın nedeni iç engellerinizi her açıdan görmenizi sağlamak. İç engellerimiz sadece ben yapamam inancından ibaret değildir. Düz mantıkla düşünme alışkanlığı da çeşitli şekillerde bizi çözümsüz yollara düşürür. Akıl yürütme biçimimizdeki körlükleri görmek için körlerle konuşmak çok yararlıdır. Hayatımdaki en büyük çuvallamam bu duruma bir örnektir. Gözleri görmeyen şarkıcı Metin Şentürk'e bir sohbette sordum. Anadolu'ya konsere gittiğinizde otel odalarındaki elektrik düğmelerinin yerini nasıl buluyorsun? Böyle garip yerlere koyuyorlar ki ben gördüğüm halde bulamıyorum. Ne mantıklı soru değil mi? Şentürk'ün cevabı beni bitirdi. Ben ışıkları yakmıyorum ki. Bir kör niye ışık yaksın? Korkunun kendisi korkulan şeyden daha fazla zarar verir. Öğrenilmiş çaresizlik, öğrenme ile korku arasındaki ilişkiyi de açıklar. Öğrenilmiş çaresizlik, başarısızlığa uğrama korkusu nedeniyle hareketsiz kalma durumudur. Öğrenilmiş çaresizlik içinde yaşayan kişilerde yoğun bir başarısızlık beklentisi görülmektedir. İnsan niçin denemekten korkar? Kaybetmekten korktuğu için. Çaresizliği öğrenmiş kişiler sürekli, bir daha başarısızlığa uğramamak için ne yapmalıyım sorusuna cevap arar. Buldukları cevap ilginçtir. Hiçbir şey yapmamak. Ama ironik şekilde hiçbir şey yapmamak uzun vadede en büyük başarısızlık nedenidir. Sezen Aksu'nun bir şarkı sözüdür. Garanticisin, korkuyorsun. İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkar der Shakespeare. İnsanlar sevilmekten korkuyor. Kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten çekindiği için. Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten ürktüğü için. Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey veremediği için. Ve ölmekten korkuyor. Dolu dolu yaşamadığı için. Geçmişteki başarısız sonuçlara takılıp kalmayın. Eğer bizi yaratan sürekli geçmişimize bakarak yaşamamızı isteseydi, gözlerimiz ensemizde olurdu. Geçmişteki başarısızlıklarımızı sürekli gözümüzün önünde tutmak isteseydi, şakaklarımıza dikiz aynası koyardı. Geçmişteki başarısızlıkları ne unutun ne de büyütün. Geçmişin kötü izlerinin geleceğinizi şekillendirmesine asla izin vermeyin.